Ayrım 16. Ay hadi inşallah. Pukka günlük 4. Pukka. Sayfa 235. Sırtında tırnak izin bırakacak kadar tutkulu olmadım. Hep surata çalıştım. Annem 2 gündür bizimle beraber. Sürekli olarak geziyoruz. Sürekli ama. Çünkü konuşacak bir konu bulamıyoruz. Evin içinde bön bön birbirimize bakacağımıza dışarı çıkalım diyoruz. Çeşme dediğin zaten göt kadar yer. Dön dolaş aynı yere çıkıp duruyoruz. O da bir rahatsız bu durumdan belli ama gideceği de yok sanırım. Niye gitmiyor bu kadın ya? Bir de böyle benim en büyük korkularımdan biriydi anneme benziyor oluşum. Fiziken değil ama böyle ne bileyim işte. Söylemesi bile korkunç ama ya. Ben de onun gibi çocuklarımı hiçbir yere bırakıp onları görmezden gelecek kadar umursamazsam diye korkuyorum. Annenin kaderi kızına derler. Anneannem annem gibi, onun annesi de öyle. Hepsi bir yerlerde çocuklarını bırakmış, bir de arkalarına bakmadan kendi hayatlarını kurmuşlar. O yüzden annemi ona çaktırmadan belgesel izler gibi izliyorum. Acaba kendimden neleri ondan almışım diye. Sabah kahvaltıya çıktık, bir yerde oturuyoruz. O ne isterse tam tersini söylüyorum. Ama böyle öyle nokta atışları var ki beni çıldırtıyor. Ben beyaz peynirli yumurta alayım, sahanda olsun ama. Hatta üstüne roka falan da ekleyeyim. Allah'ın yumurtasını bile nasıl benim istediğim gibi sevebilir diye çıldırıyorum. Sadece benim değil, zodyaklı ile en sevdiğimiz bu, rokasına kadar aynı. Kaşar peyniri nasıl yiyorlar hiç anlamıyorum. Bildiğin plastik. Ya bu benim lafım ya da bunu her gittiğim yerde biri kaşarlı bir şey isteyince ben söylüyorum be kadın, ne yapıyorsun sen? Ne zaman zeytinli poğaça görsem sanki ağızlarından çıkartmışlar gibi geliyor. Bir midem bulanıyor. Artık o kadar tikli oldum ki ne içersiniz diye sordular. Kadın çay dedi diye aklıma ilk gelen mojito oldu. Sabahın köründe kahvaltıda mojito içti. Büyük ihtimal alkol sorunu olan biri sanıyor beni. Zaten içerken hayretler içerisinde bakıyordu. Zodyaklı ise kulağıma bravo, ergenlik sendromlarını şimdi göstermen iyi oldu. Eve gidince de intihar et diye benimle dalga geçti. Onun için hava hoş tabii. Annem çirkinmiş ya. Ben bayağı güzelim. Hiç benzemiyorum ona dedi. Kendini rahatlattı, geçti kenara. Denize gidiyoruz. Boyumu geçmeyen yerlere gidemem dedi. Geçti oturdu. Ha işte, al bu korkuyu da ondan almışım demek ki. İzmirlilerin yüz karasıyım. Denizden korkuyorum diye düşünürken atalarım da böyleymiş meğersem. Ben böyle neyim benziyor, neyim ondan ayrı diye onu gözlem altına almışken Ceri aradı. Alaçatı'ya gelmiş, nerede olduğumu soruyor. Bir sinirlendim, bir böyle o an parçalamak istedim onu. Şu an en son görmek isteyeceğim kişi sanırım Ceri. En son buradan ayrıldık artık, bu son görüşmemiz diye gitmişti. Üstüne basa basa ayrıldık diye tekrar etmişti. Niye geliyorsun be adam, niye yani? Ağzıma gelen her şeyi saydım. Zaten sinirliyim, zaten neden olduğunu bilmediğim bir tedirginlik var içimde. O kadar kırıcı şeyler söyledim ki onları duysan benden nefret edersin. Ama artık gerçekten burama kadar getirdi. Ayrıldık dedikçe üstüme geliyor, bitti dedikçe bitirmemek için uğraşıyor. Görüşmeyelim dedikçe sürekli geliyor, sürekli ama. Yani madem öyle hiç gelmeseydim buraya, gelme amacım zaten buydu. İstanbul'da daha az görüşüyorduk bile neredeyse. Kapattım telefonumu. Ne hali varsa görsün. İnsan biraz düşünceli olur ya. Bir de annem burada olduğunu biliyor üstelik. Yani kadını hiç görmediğimi de biliyor. Niye geliyorsun? Niye yani? Şurada hayatımın en zor günlerini yaşıyorum zaten. Niye bela alıyorsun? Bir de oturup seni mi düşüneceğim şimdi? Sonra gitti zodyaklıdan aradı. Ona da söyledim cevap verme diye. Sonra bizim kızları arayıp telefonu açmamı söylemiş. Daha İstanbul'dan millet zodyaklıyı arayıp Pukka'yı yine arıyor, telefonunu açacakmış diye haber verdi. Al işte, al yani. Böyle bir adam bu da. Düşünce sıfır. O telefonu kapatmışsam demek ki konuşmak istemiyorum. Niye uzatırsın, niye milleti de ararsın yani? Bir de onları karıştırırsın. Açtım telefonu, nerede olduğunu sordum, bıraktım onları denizde, Ceri'nin ağzına sıçmaya yola koyuldum. Yok bu adam güzellikten anlamı yok yani. Bu adam ayrıldık, bitti artık istemiyorum. Yere batsın, sen de o siktir boktan beni boğan sevginde bunların hiçbirinden anlamıyor. Suratına suratına söylemek lazım. Kırmamak için uğraştım, iyi biri dedim. Aman dedim, sana bir kötülük yapmadı dedim, sustum nasıl anlayacak, nasıl bitecek diye bekledim bekledim ama yeter ya, aylardır bunun çat gelmelerinden, pat basmalarından, bitti kelimesini anlamamasından gına geldi. Kimsin sen ya? Kimsin de bana bu hayatı zindan ediyorsun? Alt tarafı denedik olmadı işte. Bu kadar takıntı haline de getirilmez bir insan. Kocaman adamsın. Yapma artık diye böyle döve döve bile olsa anlatacağım yani. Bir gittim kafenin içinde oturuyor. Beni görünce ayağa kalktı, koşarak yanıma geldi. Kaşlarım havada bir durdurdum onu sarılmasın diye. Yolun ortasına Allah ne verdiyse, ağzıma ne geldiyse saydım da saydım. Anneme olan bütün öfkemi alırcasına, sanki annemle konuşuyormuşçasına, sanki karşımda Ceri değil de annem varmışçasına, canını yaka yaka kelimenin üstüne basa basa bağırdı. Ne sanıyorsun ya sen kendini ne? Canın her sıkıldığında nasıl gelirsin buraya? Senin beynin almıyor mu oğlum? Senin aklın bu kadar mı kıt? Bu kadar mı anlamıyorsun istenmediğini? İstemiyorum. Sevgin fazla artık. Git defol git hayatımdan git. Yoldan geçen herkes bize bakıyor ama gözüm görmüyor. Ağlaya ağlaya bağırıyorum. Ceri beni köşeye çekmeye çalışıyor. Kollarına vuruyorum tutmasın beni diye. Sonunda çekti ara sokağa. Tanıyorlar seni yapma bak rezil oluyorsun. Kim rezil oluyor kim? Neden geliyorsun ya? Hayatımın içine neden sıçıyorsun? Her şeyi yoluna sokmuşken neden bok ediyorsun? Unutmaya çalışıyorum, bitirmeye çalışıyorum. Geber artık. Yalvarıyorum geber öl. Senden ancak böyle mi kurtulacağım ben? Öl artık öl. Yapma bunu bana ne olur. Ne yapma ya? Ne yapma ne? Durdum yere çöktüm. Ne kadar geçti aradan bilmiyorum. Çok ağladım. Çok fazla ağladım. Ceri hiç ayrılmadı başımdan. Sürekli peçete verdi, su verdi. Durdum durdum bağırdım. Durdum durdum onu istemediğim bağırdım. Küfür ettim, hakaret ettim. İnsanın düşmanına bile demeyeceği ne varsa söyledim. Hiç bu kadar çirkinleşmemiştim. Hiç bu kadar kötü biri olmamıştım ama kendimi tutamıyordum. Sanki o kelimeler dökülüyordu ağzımdan. Sanki ben değildim. Sanki o sırtını öptüğüm adam değildi. Artık sanırım gözümde damla kalmamıştı, yorulmuştum, tansiyonum da düşmüştü. Ceri kaldırdı beni oturduğum yerden, koluma girmeye çalıştı, yine ittim, yine bağıracaktım ki. Artık gücümün olmadığını fark ettim. Öyle ki ben onun yanına geldiğimde gündüzdü ve hava artık kararmıştı. Saatlerdir durmadan hakaret edip bağırıyordum yani ve ağzını açmadan öylece duruyordum. Eve giden yola çıktık. Bir yerime dokunmasın diye ellerimi bağdaş yaptım. Tek kelime konuşmadan bütün yolu gittim. O da sadece iyi misin, su ister misin deyip duruyordu. O hep bunları söyledi daha da sinir oluyordu. Daha da tahammül edemiyordum. Evin oraya geldik. Kapıyı dış demir kapıyı açtım. Bu böyle korkar gibi bir sesle bir daha asla karşına çıkmayacağım. Ben annen geldi diye geldim. Yalnız olmadığını bil diye. Belki sana güç veririm sanmıştım. Sen benim sadece sevgilim olmamıştın. Çocuğum, ailem, arkadaşım da olmuştun. Benden bu kadar nefret ettiğini hiç düşünemedim. Hep sen de benim gibi hissediyorsun sanıyordum. Hiçbir şey söyleyemedim. Arkamı dönüp sarılmak istedim. O söylediklerim gerçek değildi demek istedim. Senden başka kimsem yok. Al beni götür demek istedim. Ne olur bırakma beni burada demek istedim. Milyonlarca kez özür dilemek istedim ama hiçbirini yapmadım. Onun yerine o konuşurken kapıyı kapattım ve içeri girdim. Neden böyle yaptım bilmiyorum. Neden böyle davrandım gerçekten hiçbir fikrim yok. O adam bunu hak etmedi. Ben o adamın sevgisini asla hak etmedim. Sadece uyumak istiyorum. Uyandığımda seneler geçmiş olsun ve biri benim yerimi hayatımı düzene koymuş olsun. Affedersem tekrar güvenirim diye korkuyorum. Ceri kapının önüne bıraktıktan sonra odama çıkıp uyudum. Hiç böyle cinnete benzer bir şey geçirdiniz mi bilmiyorum ama böyle zamanlarda uyanınca insan çok pişman oluyor. Bir kere çok pis bir baş ağrısı, deli bir susuzluk. Sonra böyle şak şak olaylar flashback gibi anlık beliriyor gözlerin önünde. Telefona baktım hiç aramamış. Arayıp özür dilesem mi diye düşündüm. Saat sabaha karşı 4:10'ca şeyden sonra bir de adamı uykusundan etmek adilik dedim. Aşağı inip bir su içecektim ki bahçenin ışığının yanık olduğunu gördüm. Annem bahçede oturuyordu. Beni görmeden hemen su alıp gideyim dedim ama maalesef yakalandım. Grip oluyorum herhalde. Ay nasıl uyumuşum muhabbeti yaptım. O da işte oraların estiğini söyledi. Bizim konuşma yine tıkandı tabii. Sonra su şişesini aldım yukarı çıkacakken annem seslendi. İstersen bir çay yapayım. İstemeye istemeye gittim karşı sandalyesine oturdum. Yine aramızda derin bir sessizlik, bir iki başarısız konuşmaya girme çabası, çay höbürde etmeleri derken kaybedecek neyin var ya dedim. Yani yüzleşmekten neden korkuyorsun? Senin değil onun korkması gerek soracağın sorulardan. O buna hazırlıklı gelmiş. Sen niye kendini çekiyorsun diye direkt sordum valla. Kopma noktan neydi de bizden vazgeçtin? Bir şaşırdı önce, bayağı bir durdu. Cümleye başlayacak gibi ağzını açtı, sustu. Sonra zerre inandırıcılığı olmayan klişe şeylerden söylemeye başladı. Ben asla vazgeçmedim ama hayat şartları. Yerimde olsan, ya lütfen bunları sormuyorum. Yerinde değilim. Olmamak için de bugün beni benden çok seven bir adama demediğimi bırakmadım. Üstelik tek suçu çocuk istememek olan bir adama. Önce bir anlamadı. Herhalde kürtaj olacağım falan sandı. Kızsa mı, dursa mı böyle suratından ne yapacağını kendi bile kestiremeyeceği bir ifadeye büründü. Temeline bile atmadığımız, kaç sene sonra doğacağını bilmediğim, hatta belki kısırım ondan bile emin değilim ama çocuk istemediğini söyleyen bir adamdan vazgeçtim. Sırf senin gibi olduğum korkusuyla, sırf annenin kaderi kızına diye, sırf saçma bir aşk yüzünden en çok istediğim şeyden vazgeçmiş sayılmamak için. Anlamıyorum yani, hamile misin? Beynim durdu. Gerçekten söylediklerini anlamıyorum. Değilim. Boş ver, ben bile anlamıyorum. Sadece yani bir adama aşık oldun diye mi bize bunca kötülüğü yaptın? Önce bir durdu, başını yukarı kaldırdı. Bir elini karnına sardı, diğer elini sertçe parmağının tırnak kenarını yemeye başlayarak konuşmaya başladı. Bir aşk hikayesi vardı. Herkesin dilinden düşmeyen, onu anlatmaya başladı. Hep tiyatrocu olmak istemiştim. Sınavları kazandım. Bir çocuk vardı. Bizim okulda çok aşıktım ona. O da bana aşıktı zannediyordum. Sonra beni Rum olduğumuz için istemedi ailesi. Ardından da bizimkiler onları istemedi. Beni okuldan aldılar önce. Bu devam etti. Ben de daktiloymuş, oymuş, buymuş kurslarına gittim. Sırf onunla görüşmek için. Kaçmayı düşünüyorduk. Onun okulu bitiyordu derken bizimkiler öğrendi görüştüğümüzü. Uzaklaşayım diye halamın yanına gönderdiler beni. 3 ay sonra geri döndüm. Başkasıyla nişanlanmış. Ben de inadımdan, öfkemden karşıma ilk çıkan adamla evlenmeye karar verdim. Baban çıktı. Tabii kıyamet koptu bizim evde. Kaçtık sonra onunla. Ardından sen doğdun, sonra kardeşlerin derken ben bir anda ne olduğunu anlamadım. Bir anda 27 yaşında 3 çocuk annesi bir kadına döndüm. Aynada kendimi tanıyamıyordum. Gençliğim gidiyordu sanki. Hayatım hep bu evin içinde mi geçecek diye korktum. Çok korktum. Bunu anlayamazsın. Anlatamam o korkuyu. Size baktıkça kaybettiğim şeyler aklıma geliyordu. Daha iyi olabilirdi hayatım diye kendime kızıyordum. İnsanlar sizin bir mucize olduğunuzu anlatıyor. Habire sizi sevmek için eve geliyordu. Ama ben bir türlü kendi hayatıma inanamıyordum. Sonra o adam geldi. Bana anneanneymişim gibi davranmadı hiç. Bakma ben çok ağır diyetini ödedim. Bana ne olur diyet ödemekten bahsetme Allah aşkına. Sus tamam yeter. Kalktım ayağa. Şuna bak ya. Gençliğini yaşayamamış da bilmem ne de. Bari götürenden bir hikaye uydur. Ne bileyim bari kendini akla. Bari içimi rahatlatır. Senelerdir kendi kendime sorduğum soruların cevabı bencilliğin olmasın. Bu olmasın yani, senden daha da nefret etmeyin. Hep bir yerlerde iyi biri olduğuna dair bir inancım vardı. Onu da alma elimden. Hep bir neden aradım. Hep gerçek bir neden aradım kafamda. Hep o siktir boktan kadın programlarını izlerken bir anne neden çocuklarını bırakırın cevabını aradım. Hiçbiri gençliğim elden gidiyor olmadı. Kimse bu kadar kötü kalpli olmadı. Kendi öz çocuğunu öldüren annelerin hikayelerini tek tek okurken bile seni aklamak adına içlerinde bir gram merhamet aradım. Şimdi karşıma geçmiş, bana bencilliğini anlatıyor. Allah kahretsin genlerimi. Allah kahretsin ki senin çocuğunu. İçeri giriyordum, konuşmaya devam etti biraz daha yüksek sesle. Sen zannediyor musun çok mutlu bir hayatım vardı? Kimsem olmadı. Kimsem. Bir kişi bile beni aramadı. Kanserdim. Her gün öleyim diye ağladım. Bir evin içinde 4 sene dışarı çıkmadan yaşadım. Herkes suratıma tükürür gibi baktı. Herkes benden nefret etti. Bir bunalımın sonucu yıktığım ailemi geri toparlamayı düşünmedim mi sanıyorsun? Babanın kardeşim dediği adamla evlendim. Beni affeder miydin iyi bir anne olsaydım? Beni affeder miydi kardeşlerin? Ben bütün ailem için hep bir kara lekeydim. Ben hep bir hataydım. Herkesin utandığı biri olmak ne demek hiç bilme. Hiç böyle bir şeyi öğrenme. Kimse sana bana günlerdir baktığın gibi iğrenerek bakmasın. Anlamazsın diyorum işte anlamada. Baban, kardeşlerin, halaların, siz zaten bir ailesiniz. Ben hayatınızda olsaydım da sen beni sevmeyecektin. Sen benden yine nefret edecektin. Ben hatalarımın bedelini sizden uzak olarak zaten ödedim. Hiçbir şey söylemeden yukarı çıktım, odama gittim. Aşağıdan ağlama seslerini duydum. Yine de inmedim. Ona sarılıp vicdanını rahatlattıracak kadar da affetmedim onu. O kadar da değil. Ama anlattığı şeylerde doğruluk payı vardı maalesef. Annem gerçekten de o dönemlerde iyi değildi. Yani şu an anlattıklarıyla, şimdiki aklımla birleştiriyorum yaptığı bazı şeyleri, akıl sağlığı pek yerinde değildi. Hayal meyal hatırladığım şeyler var mesela. Bizi öperdi, babanızı annem kendini öldürüyor deyin derdi. Sonra yatak odasına kendini kilitlerdi. Biz kapının önünde kapıyı açması için saatlerce ağlardık, yalvardık, yine de açmazdı kapıyı. Babam işten koşarak gelirdi, kapıyı kırardı. Annem sadece yatakta yatıyor olurdu. Sürekli bize öleceğini anlatırdı. Devamlı bir yerlere kilitlerdi kendini ve hep kapının önünde bizi ağlatırdı. Eskiden bunlar annemin sıradan huyları gibi gelirdi. Yani daha doğrusu şu ana kadar hiç sorgulamamıştım. Bütün kadınlar öyledir diye düşünüyordum. Öyle ki bazen Puki'ye aynı şeyi ben yapıyorum. Ölmüş taklidi yapıp neler yapacağını izliyorum. Ay ya anne of! Bunun önce vay benden nasıl anne olacak diye korkuyordum. Şimdi işin yoksa acaba deli miyim diye düşün. Bir bu eksikti. Sağ ol yani. Yine soktun aklıma bir şey. Deli miyim acaba ya? Yok canım, biraz belki. Herkes kadar. Yani umarım. İnsan canı çocukken çok yanınca hep acıyacakmış gibi geliyor. Benim yüzleşme faslım bittikten sonra ertesi gün anladığım kadarıyla kardeşimle de bir yüzleşmişler. Bir köpekleri yürüyüşe götürdüm. Geldiğimde salon birbirine girmiş. Ne var ne yoksa yerlerde annem yine bahçede oturup ağlıyor. Zodyaklı ortada yok. Ağladığını görünce bir gidemedim yanına önce. İçeri girdim. Yerdeki eşyaları toplamaya başladım. Sonra bu geldi. Benimle beraber toplamaya başladı. Acıdım. Çok acıdım o haline. O yabancılaşmışlığına, o yanımızda durmak istememesine rağmen hala düzeltmeye çalışırım umuduna. Boyu çok kısa. Minyon bir şey zaten böyle yerde onları toplarken gayri ihtiyar yani nasıl olduğunu anlayamadan kafasının üstünü öptüm. Bir baktı şaşırdı sonra öpmek için o da hamle yaptı ama o kadar belli ki hani hiç beklemediği bir durum olduğu öpmeyi beceremediği. Bir güldüm öyle o haline, yere oturdum, elini tuttum. Seni istersen bugün bırakayım, sana daha fazla bu kadarı bize de. Belli ki hep olacaksın, yavaş yavaş ısınalım. Biz seni zaten çoktan affettik, hazmetmeye çalışıyoruz sadece. Bir şey söylemedi, elimi öptü, yukarı çıktı. Çıktı çıkmasını da bir önce etrafı toparlasaydı daha iyiydi. Zodyaklı da yani kırıp dökmeden hesaplaşmasını yapsaymış ya. Bu indi bizim kız da geldi. Bindirdik arabanın arkasına bunu. Sanki hiç onca şey yaşamamışız gibi arabada hiç annemle muhabbet etmeden kendi aramızda konuşa konuşa İzmir'e götürdük bunu. Vedalaştık. Geri dönüş yolunda uzunca bir süre bir konuşmadık. Sonra Zodyaklı itiraf etti. Biz kavga ettik. Dayanamadım. Ben öptüm annemi. Ben de bir anda arabayı durdurdum. Nasıl böyle bir şey yaparsın gibisinden sanki ben öpmemişim gibi. Hayal kırıklığına uğrattın beni. Bir hafta bulaşıkları sen yıkayacaksın. Ben irademe hakim oldum. Ne kavga ettim, ne öptüm, ne ağladım. Güçlü bir şekilde tavrımı koydum. Senden hiç beklemezdim. Şu an bunları okuyorsan büyük ihtimal ağzıma sıçacaksın Zodi ama ne yapayım? Yazlıkta bulaşık makinesi yok ve kızartma tenceresini yıkamaktan nefret ediyorum. Özür dilerim bebek gibi ağladım vallahi kadının karşısında. Böylece bu olay da kapanmış oldu. İçim çok rahatladı. Bütün korkularımla yüzleştim neredeyse sayesinde. Onun bizi terk ettiği yaştayım şu an, 27. Yani rockstarlarının ölme yaşı. Demek ki bu yaşta var bir şey. En bunalım bu yaş oluyor belki de. Yani bunalım olduğu kesin. Çünkü arada bir bugün neye üzülsem diye üzülüyorum. Bazen Allah'ım hiç sorun yok. Niye bir sorun yok diye kendi kendime sorun yaratıyorum. İçimi yiyip duran, sürekli kemiren, belki de annemle yüzleşmemiş olmandı. Ben ne yaparsam yapayım kimseye kızgın kalamıyorum. Bütün hayatımı kendi bencilliği yüzünden hiç eden bir kadına bile. Hep kendi kendime onu savunmaya çalışıyordum. Hep bir bahanesi olduğuna inanmak istiyordum. Onu bulamıyordum, şu an buldum. Benim için hayatın anlamını keşfetmek buydu. Bunun cevabını bulmaktı. Şu an kuşlar kadar hafif hissediyorum kendimi. Her ne kadar annem beni yaşımda çor çocuk sahibi bir kadın olmuş olsa da ve ben hala bekar, üstelik elimdekini de sonsuza kadar kaybetmiş olsam da bu bile koymuyor artık bana. Önümdeki sis perdesi açıldı sanki. Sadece benim değil, Zodyaklı da aynı şekilde yüzünde o huzuru görebiliyorum. Ve birbirimize gelecek planlarımızdan hiç bahsetmezken şu an gelecek sene ne yapsak diye konuşuyoruz. Bir de bunca olay olurken babam tarafında da umut verici haberler olmasının payı çok büyük. Babam zil zurna aşık. Öyle böyle aşık değil üstelik. O bana insanlar değişmez diyen adam bambaşka bir adam haline gelmiş. Bu kez o diğer, yalnız kalıyorum, hayatımda biri olmalı kadınlarından da değil üstelik. Bizimki kadın için bir şeyler yapıyor, üstüne titriyor resmen, gözlerin içi gülüyor adamın. Şişe altı gibi gözlüklerinden senelerce vazgeçmedi. Çok ağır derecede gözleri bozuk olmasına rağmen, göreceğim şu an gördüğümden çok farklı değil zaten diyerek gözler için hiçbir şey yapmayan adam gidip gözlerini çizdirdi. Bekar baba olmasına rağmen bir yumurta kırdığını görmediğim babam şu an sevgisine yemekler pişiriyor. Bizimle telefonda konuşurken hızlı hızlı konuşup kapatmak için uğraşan adam saatlerce ergen çocuklar gibi sevgisine olan aşkını anlatıyor ve benden akıl alıyor. Evdeki bir tane ampulü değiştirmeyen kişi gitmiş, evi baştan aşağıya döşeyen başka bir adam gelmiş yerine. Onu böyle görünce de çok mutlu oldum. Sonra bir de bizim bir küçük erkek kardeşimiz var. Doğduktan birkaç ay sonra işte annem terk etmişti. Bu saçma sapan aile hikayemizden en çok o etkilendi. Öyle ki bir daha onu kırmamak adına bir şey yazmaya korkuyordum. Okursa mutsuz olursa diye ödüm patlıyordu. Uzun yıllar ağzına tek kelime çıkmadı. Hep içine kapanıktı. Babaannem bakıyordu ona hep. Hep onlarlaydı. Babamın sevgili sayesinde şu an o bile bambaşka biri olmuş. İçine kapanıklığı geçtim, daha fazla sosyal olmuş ki geçenlerden babam ona ders çalışmıyor diye cehennemin dibine kadar yolun var gibi bir cümle kurmuş. O da çekmiş kapıyı bizim yanınıza gelmek için yola çıkmış. Bunların düzeldiğini görmek, hiçbir zaman mutlu olamayacağımıza inandığım ailemin umudunu görmek inanılmaz bir olay benim için. Şu an kafam daha net, önümdeki sis perdesi yok sanki. İyiyim ya, iyiyim evet, çok iyiyim. 16. ayrımın sonu, sayfa 250.